Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi
İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saat arasında RSM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 14 Aralık 2021 günlerden Salı, dünyadan haberlerle yine karşınızdayız bugün. Covid notlarım var. Güney Afrika'daki araştırmalar Omikron için çok da hayırlı haberler sunmuyor bizlere. Aktaracağım birazdan, her ne kadar artık salgının sonlarına yaklaştığımız 2022'de görüşmekte olsa da daha temkinli yaklaşımları da aktarmaya çalışıyoruz. Çin'de, Britanya'da Omikron'dan ilk ölümden sonra Çin'de de ilk Omikron vakası ortaya çıkmış vaziyette. Dünyadan Covid notlarım olacak ilk bölümde. Amerika'da Orta Batı'yı vuran hortum felaketi, Joe Biden eyaletleri ziyaret edecek yarın. En başta Kentucky'de en fazla ölüm orada var gibi gözüküyor. Küresel bilek güreşinden notlar var. Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya arasında bugün geçen hafta aslında siyasi çerçevesi çizilen gündem nedeniyle dönüp çok bakamadığımız Avrupa Birliği'nin Çin'e karşı girişimini biraz deşeceğiz, öyle diyelim. Global Gateway, ben de aktarmıştım size, küresel geçit yolu diye çevirebiliriz. 300 milyar euro hacminde bir proje açıkladı Avrupa Birliği Çin'e yönelik. Amerika'nın da bir takım girişimleri var biliyorsunuz. Ondan sonra Avrupa'dan gelmiş gibi gözüküyor. Tam da işte bunun Ursula von der Leyen tarafından değerler temelli olarak sunulması dikkat çekici. Gerilimin demokrasi zirvesiyle Joe Biden'ın artmasının ardından geldi. Biraz bu projeye bakacağız programın ikinci yarısında. Konuğum Çin'i ve Asya bölgesini yakından da takip eden Doktor Altay Atlı olacak programın ikinci yarısında. Neden Avrupa Birliği böyle bir projeye ihtiyaç duydu? Kuşak yol girişimine karşı diye sunuldu aynı zamanda. Almanya'da da tabii Çin'in Avrupa'da en önemli ortağı, iktidar değişikliği var. Bununla ilgili tabii Rusya bağlamında da notlarım var bugün. Özellikle yeni Dışişleri Bakanı Yeşiller Partisi'nden Kuzey Akım 2 projesiyle ilgili açıklamalar yaptı. Enerji fiyatları tavana vurmuş durumda. Bayerbuch'un açıklamalarından sonra Ukrayna merkezli kriz de devam ediyor. Oradan da notlar var. Vladimir Putin'in Britanya Başbakanı'yla telefon görüşmesi var yine. Avrupa'dan, Avrupa Birliği'nden haberler var. Türkiye bağlamında da özellikle de Kıbrıs'la ilgili haberler, Maraş'ın açılması temelli Türkiye'ye uyarılar geldi Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısından. Yine aynı şekilde ExxonMobil'in Katar'la birlikte Rum kesiminin 5. parselindeki aramaları, Dışişleri Bakanı'nın bütçe görüşmeleri sırasında verdiği mesajlar var. Katar ve Amerikan tarafından, özellikle Amerikan tarafından tabii Türkiye'ye kıta sahanı güvenceleri verildiği yolunda. Çok tartışmalı bulunuyor tabii ki bu. Çavuşoğlu aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ediyor. Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'yle normalleşmesi bağlamında böyle bir önemli bir gelişme var. Yine bütçe görüşmeleri sırasında Çavuşoğlu'nun Ermenistan'la ilgili de açıklamaları var. Ermenistan'la da bir normalleşme düğmesine basılıyor gibi gözüküyor efendim. İsrail Başbakanı'nın ilk Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti tamamlandı. Oldukça olumlu geçmiş gözüküyor. Bölgesel etkilerine de bu hafta bakmaya çalışacağız. Tabii Türkiye ile ilgili de özellikle dünya Türkiye'yi ekonomik açıdan izliyor. Tıpkı bizim gibi biz de çaresizce içeriden izlemeye çalışıyoruz memleketimizde. Halimiz ne olacak diye onunla ilgili notlar da var. Orta Doğu'dan, Avrupa'dan, Doğu Akdeniz'den bugün size aktaracağım ve Kuşak Yola Alternatif Avrupa Birliği projesini de Doktor Altay Atlı ile birlikte konuşacağız, değerlendirmelerini alacağız. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrarlayalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla, daha sonra kaçıranlar için de aynı zamanda pop-up'tan da programı dinleme fırsatı var. YouTube kanalının linkini de paylaşıyorum şimdi. Oradan da linki tıklarsanız ve YouTube'dan da izlerseniz çok mutlu oluruz diyelim. Başlayalım Eksen. Evet, şimdi Omikron'u konuşuyoruz. Mecburen konuşuyoruz. Delta varyantı yüzünden Avrupa'da alarm verildiği bir dönem, Türkiye'de de görüldü. Britanya'da ilk Omikron'dan can kaybı, dün aktarmıştım size, yeni kısıtlamaları Boris Johnson yönetimi devreye soktu ve Çin'de de görüldü. Şimdi Güney Afrika'da araştırma yapmışlar ve Pfizer-BioNTech aşısı en etkili aşılardan birisi olarak biliyoruz. Tabii bu iki doz aşı, kimi pek çok ülkede de üçüncü doz aşı da vurulmuş durumda ama %33'lük bir koruma sağladığı iki doz aşının ortaya çıkmış bu araştırmanın sonuçları. İlk kez tabii Güney Afrika'da artık baskın varyant haline gelmiş durumda ve 15 Kasım 7 Aralık tarihleri arasında kaydedilen Omikron vakaları üzerinden bu araştırmayı yapmışlar. Aşıların geliştirilmesi gerekecekmiş gibi bir tablo koyuyor. Ama tabii diğer varyantlara kıyasla daha hafif semptomlar yaşandığı da ortada. En azından şimdiki veriler bunu gösteriyor. Belki önümüzdeki hafta biraz daha net bir resim, verilerin daha fazla değerlendirmesiyle ortaya çıkacak. Çin'de 76 yeni vaka tespit ettiler. 51'i de yerel kaynaklı, söylüyorum, sıfır vakaya ulaşamıyor Çin'de. Yani tabii Amerika gibi böyle binlerce vaka, binlerce ölü yok ortada ama Beijing, Pekin olimpiyatları öncesinde de böyle bir hedef vardı. Tam aksine ilk vakaya da rastlanmış Omikron, yurt dışı kaynaklı bu tabii ki, pozitif çıkmış ve DNA testi yapmışlar. Omikron çıkmış Çin'de de. Dolayısıyla hemen hemen her ülke buradan bir şekilde geçecek, belki hafif atlatmak mümkün olabilir diyelim. Evet, Britanya'da ilk ölüm gerçekleşmişti. İnsanlar üçüncü doz aşı olmak için randevu taleplerine hücum etmişler. İnternet sitesini öyle ki çökertmişler. Yani işte artık herhalde iş ciddiye bilince iyisi mi gidelim aşıyı olalım diyorlar. Her ne kadar aşılarla ilgili de bu kadar tartışma olduğunu da unutmamak gerekiyor. Boris Johnson açıkça daha hafif versiyon fikrini falan unutun, bırakın, gidin aşıları olun gibi bir açıklama yapmıştı. Omikron dalgası geliyor diye. Britanya bir işaret fişeği gibi hakikaten. Orada vakalar arttığında bütün dünyada benzer sonuçlar çıkıyor. Yıl sonuna kadar üçüncü dozu tamamlamak gibi bir hedef koydular ve bu ay sonuna kadar 1 milyon Omikron vakası olabileceği yolunda da değerlendirmeleri şimdiden yapıyorlar efendim. Evden çalışma, maske, aşı pasaportu, pek çok kısıtlama tabii devreye girmiş durumda. Britanya'da da aynı şekilde. Bu arada spora da yansımış durumda. Bu Covid krizi nedeniyle Manchester United kulüp tesisini kapatmak durumunda kalmış. Çünkü personel ve oyuncular da riski aza indirmek istiyorlar. Yine aynı şekilde de Premier Lig'de bir haftada 42 vaka tespit etmişler. Öyle yani, hani geri döndük sahalara falan pek olamayacak. En azından bu kışı atlatmak herhalde gerekiyor. Norveç'te kuzey ülkelerinden artışlar yüzünden yeni tedbirleri yine onlar da devreye sokmuşlar. Macaristan'da Omikron varyantı görülmüş ve bu arada Güney Afrika tabii seyahat yasakları onlara konulmuştu. Rusya Sağlık Bakanlığı uzmanlardan oluşan bir dolu uçağı Rusya vatandaşlarını Güney Afrika'ya yollamış. Aynı zamanda tabii bunun içerisinde yardım da var. Seyyar laboratuvar, virolog, doktor gibi unsurlarda bulunuyor. Türkiye'de 18.796 vaka tespit edildi. Son 24 saatte Sağlık Bakanlığı açıkladı. 171 can kaybı var. Tabii yani Fahrettin Koca yine açıklamalarını devam ettiriyor. O da aşılarınızı tamamlayın şeklinde. Ama çoğu insan hafif geçiriyor diye de bir vurgu yapmıştı. Bir 6 omikron vakasından bahsediliyordu. En son başka açıklama görmedim. 5'i İzmir'de, biri de İstanbul'da sağlık durumları yakından takip ediliyor. Ve bu hastaların hastane yatış söz konusu olmamış, teselli olarak koyabiliriz. Microsoft'un kurucusu Bill Gates de açıklama yaptı. 2022'de yeni varyantlar işte omikrona rağmen bitecek diye bir açıklama. Daha doğrusu blog yazısı yazmış, yıllık analizler yazıyor kendisi. Delta varyantından sonra omikron şüphesiz hepimizde endişe uyandırıyor diyor. Ama 2022 senesinde bir endemiye dönüşecek. Bu konuda umutluyum diye yazmış. Zaten aşıları geliştirmek konusunda çok daha iyi bir yerde dünya diye de eklemiş. Umarız haklı çıkar ama tabii bir de şunu da söylüyor, başka virüsler de çıkacak diyor. Hakikaten hayatımız alt üst olmuşken her açıdan yeni bir döneme girdik ve bu dönemde Covid gitse Movid gelecekmiş gibi bir psikoloji içerisindeyiz kaçınılmaz olarak. Amerika'da Orta Batı geçen cuma başlayan felaketler yaklaşık 24 hortum meydana geldi. En fazla da Kentucky eyaletini vurdu. 74, yüzden fazla olabilir deniyordu. Sadece Kentucky'de tabii 74 can kaybı açıkladı vali Joe Biden. 15 Aralık'ta yani yarın bölgeye gidecek, felaket bölgesini ziyaret edecek. Enflasyon Amerika'da en çok konuşuluyor. Biden politikalarından duyulan mutsuzluk dile getiriliyor. Ekonomi tabii pandemiden çıkışta hakikaten sıkıntılar bizim Türkiye'de yaşadığımız kadar ağır olmasa bile. Tabii onlar zengin ülkeler, biz bir de fakiriz ve daha da fakirleşiyoruz. Amerika'da da hissediliyor bütün bunlar. Küresel bilek güreşinde geçen hafta 9-10 Aralık'ta Joe Biden 111 ülkeyle bir demokrasi zirvesi düzenlemişti. Konuşmuştuk o zirveyi de. Tabii Amerika'nın jeopolitik çıkarları ne icap ettiriyorsa öyle bir çerçeveye oturtulması, Batı tipi liberal demokrasinin kalıplarının içerisine zor sokulacak ülkelerin bu sebeple bu listeye dahil edilmesi, başka bazı ülkelerin edilmemesi pek çok eleştiriler getirmişti. En fazla Çin bu konuda Amerika'nın demokrasi zirvesiyle ilgili raporlamalar ve üst üste açıklamalarla etkili bir biçimde karşı argüman geliştirmeye çalışan ülke olarak hepimizin dikkatini çekmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı bir de bu zirveyle ilgili de özel açıklama yaptı ve dikkat çekici açıklamanın başlığı, Amerikan yönetimi demokrasi bir kitle imha silahı olarak kullanıyor diyor Çin Dışişleri Bakanlığı ve bunun yardımıyla, yani demokrasi ajandasının yardımıyla ülkeleri Amerika'nın yerle bir ettiğini, kışkırtıcı renkli devrimler, devrim derken sistemik bir şeyden bahsetmiyoruz tabii, sosyoekonomik modeli dönüştürüp değiştirecek bir devrimden bahsetmiyoruz, daha Amerikan tipi bir çerçeveden bahsediyoruz ama işte buna renkli devrim dendiği için sürekli tekrarlıyoruz, kışkırtıcı renkli devrimler gerçekleştiriyorlar, ülkelerin sistemlerini alt üst ediyorlar diyor Çin Dışişleri. Demokrasiyi araçsallaştırmak ve silahlandırmak, bölünme ve cepheleşmeyi teşvik etmek için yapıyor kendi çıkarları doğrultusunda diyor ve sözde demokrasilere kararlı bir biçimde direnme ve karşı çıkma çağrısı yapmış dünyaya. Yani Amerika'nın dayattığı demokrasi sizin hiçbir işinize yaramayacak, o yüzden böylesine sözde demokrasi meselesiyle kapılmayın, buna karşı çıkın diyor Çin Dışişleri. Şimdi tabii bu iş aslında sosyoekonomik modelle alakası var. Gayet de ideolojik. İdeolojinin dışında hiçbir şey söz konusu değil burada. Yani işte ideolojiden, siyasetten arındıralım filan. Bunların başlı başına hepsi zaten siyaset, hepsi zaten ideolojik alanın içerisinde düşünülmesi gerekiyor. Çin'in bu demokrasi zirvesine karşı çıkışı, tutturduğu ekonomik modelin Amerika'ya uymaması ya da Amerika'nın tutturduğu ekonomik modelin, sosyoekonomik modelin Çin'e uymaması ve bir ideolojilerden arınmış gibi görünse de Bu apaçık ortada. Daha devlet kapitalizmi Çin'de, daha sol tırnak içerisinde, kamuculuk bağlamında söylüyorum. Öyle özel girişim, birey hakları değil, daha toplumcu bir model olması bağlamında söylüyorum. Son dönemde tabii bu konuda sosyoekonomik bağlamda Çin'in öne geçmesi Batı'yı kaygılandırıyor. Kendi modellerinin ekonomik olarak gücünün zayıflaması. Amerika, Çin'in özellikle kendi modeline Asya'da kuşak ve yolla, tabii bu arada bütün bunlar Çin'in de işine yarayacak. Çünkü o da ticaretini daha güçlendirecek. Yatırım kanalları, altyapı projeleri kuşak ve yol girişimiyle sunmuştu. Çok dikkat çekici bir girişim bu. Konuşuyoruz uzun zamandır. Amerikalılar buna karşı daha iyi bir dünyayı yeniden inşa et, Build Back Better diye. Bu aslında Joe Biden'ın Boris Johnson'dan çaldığı bir slogan, öyle diyelim, ya da aparttığı diyelim. Başkanlığında da kullanmıştı. Böyle girişimler var. Yani aslında gelişmekte olan ülkelerin altyapılarını geliştirmek, ama bunu geliştirirken de Amerikan şirketlerinin bu işlere el atması, nüfuz etmesi şeklinde. Şimdi Avrupalılar da geçen hafta ben size aktardım, biraz sınırlı aktarmıştım. 300 milyar euroluk bir Global Gateway, küresel geçit kapısı diye tercüme edebiliriz zannedersem. Kuşak ve yola açıkça Ursula von der Leyen açıkladı, çünkü rakip bir proje açıkladılar. Aslında bir kısmı devam eden yerel projeler ama asıl siyasi çerçeveye oturtulmuş oldu. Yatırım programı bu. Efendim, kamu özel kaynaklar, hem sadece devlet değil, özel tabii ki Avrupa şirketleri burada. Yollar, demir yolları, efendim trafik bağlantıları, deniz altından fiber kablolar, optik işte internet kabloları, elektrik şebekeleri, altyapı projeleri, sağlık sistemi tabii pandemiden kaynaklı, yeşil teknoloji, bütün bunları desteklemek. Tabii Çin'in kuşak yoluna von der Leyen açıkça bunu da dile getirmiş gözüküyor. Mevcut projelere net bir alternatif vurgusu var burada. Mevcut proje nedir? Çinlilerin projesi. Ama tabii von der Leyen bunu ortaya koyarken güvenilir bir ortaklık vurgusu yaptı. Bir de demokratik değerler dedi. Açıkça bizim seçeneğimiz demokratik değerler üzerinde yükseliyor dedi. Biraz cicili bicili bir sunum tabii ki. Ne kadar demokratik değerler üzerinde yükseldiği aslında Avrupalıların da çıkarına göre değişiyor. Çıkarları uğruna bir takım demokratik değerlerin görmezden gelinmesi de gayet mümkün oluyor. Dolayısıyla hani Çin'i eleştiriyorlar otoriter diye, ama kendileri de gayet iyi geçinebiliyorlar otoriter sistemlerle. Afrika, Latin Amerika, Asya. Siyasi çerçeveyi de koydular. Biz de ilgilen. Mesela Karadeniz'de internet kablosu falan çekilmesi, Avrupa ülkelerinin şirketlerinin ihracatlarının teşviki falan gibi hususları olacak. Bütün bunları tabii Avrupa Parlamentosu'ndan da onay alınması gerekiyor. Bütçesi biraz az bulundu. Çinliler çok tartışıyorlar bunu. Birazdan Doktor Altay Atlı ile konuşacağız. Özellikle de dikkat çekici bir dönemde geldi Almanya'da hükümet değişimi. Amerikan yanlısı Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un tartışmalı çıkışlarının başladığı bir dönemde. Almanya Çin'in önemli bir ortağı çünkü. En son G7 zirvesinde sadece Ukrayna ve Rusya'yı değil, Çin'i de çok hararetli bir biçimde Avrupalıların tartıştığı anlaşılıyor. Batılı haber ajanslarına da yansımış durumda. Adeta işte bir yandan Rusya'ya, bir yandan Çin'e karşı sosyoekonomik, askeri cephede, ideolojik cephede bir hareketlenme var görüntüsü içerisinde. Tabii bütün küreselleşme de bu kadar birbirine bağlıyken bu gidiş nereye bilmiyoruz. Şimdi Rusya'yla ilgili Avrupa Birliği'nden de bu G7'den sonra Ukrayna uyarıları ortaya saçıldı. Joseph Borrell yine sahnede, Avrupa Birliği'nin dış politika şefi. Rusya sanki Ukrayna'ya saldıracakmış gibi yapıp, efendim misillemeyi biz nasıl yaparız diye Rusya'ya, ekonomik olarak sizi mahvederiz gibi böyle açıklamalar arda arda geliyor ki Moskova'dan da NATO doğuya doğru genişlerse sonuçları ağır olur vurgulu açıklama Ryabkov'dan gelmişti, Dışişleri Bakan Yardımcısından. Neden sürekli olarak böyle bir şey yapılıyor diye sorgular eşliğinde Vladimir Putin, Britanya Başbakanı Boris Johnson'la dün telefonda konuşmuş ve özellikle de bu sürekli olarak ittifakın Rusya sınırlarına asker yığınağını arttırması ve Ukrayna üzerinden Rusya'yı tehdit etmesini vurgulu uyarılar yapmış. Minsk anlaşmaları var ortada, Kiev'in altına imza attığı ve bunları baltalamaya yöneliyor Kiev yönetimi ve yıkıcı bir çizgi izliyor. Bunun engellenmesi lazım diyerek detaylı biçimde de bilgi vermiş. Bilmiyor mu? Biliyor tabii Boris Johnson ama işte diplomasi de böyle bir şey. Alternatifsiz Minsk anlaşmaları vurgusu var. Somut örneklerle anlatmış. Gerilimi Ukrayna tarafı kasıtlı olarak arttırıyor. Minsk önlemler paketi ağır silahları ateş hattında yasaklıyordu ama onları kullanıyor Kiev yönetimi. İnsansız hava araçları Türkiye'den aldı, onları kullanıyor. Rusça konuşan nüfusa ayrımcılık politikasını da aktarmış. Yasakladılar Rusçayı. Yani düşünün, hoşgörülü Avrupa burnunun dibindeki bir dili yasaklayan Ukrayna'ya destek veriyor. Sonra başka ülkelere dille ilgili dersler veriyorlar tabii, çok enteresan. Özetle NATO'nun ilerlememesiyle ilgili Rusya tarafı taslak öneriler sunacak. Bakalım onun üzerinden bir şey şekillenebilecek mi? Bunu birlikte göreceğiz ama Karadeniz'e de yansıyan bir gerilim. En son Fransız gemisi Karadeniz'e girmiş. Auvergne, Rusya hemen izlemeye almış. Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ne göre kısıtlı süreyle kalabiliyor biliyorsunuz. Türkiye'de yakından ilgilendiren bir gelişme bu. Belarus da Avrupa'nın sürekli gündeminde. Oradaki 3-5 bin sığınmacı yüzünden ortalığı ayağa kaldırdılar biliyorsunuz. Afganistan'dan 30-40 bin sığınmacı alıyorlar ama Iraklılar da, özellikle Kürdistan bölgesel yönetiminden Iraklılar da orada sıkışmış vaziyette. Putin, Lukashenko ile Belarus lideriyle Aralık sonuna kadar bir görüşme yapacakmış ve Irak Göç Bakanı da gidip Polonya'da temaslarda bulunmuş. 4000'den fazla Iraklı var, dönmek de istemiyorlar anladığımız kadarıyla. Bir kısmı geri dönmüştü aslında ama gönüllü olarak geri dönmeye ikna etmeye çalışıyorlar onları. Evet. Biraz da Avrupa deyince enerjiden bahsetmemek mümkün değil. OPEC, petrol ihraç eden ülkeler günlük ham petrol üretimi Kasım'da bir önceki aya oranla 290 bin varil artmış, 27 milyon 720 bin varile ulaşmış yıllık aylık piyasa raporunu açıklamış OPEC. Tabii tüketim de arttığı için pandemiden çıkışla bu rakamlara da yansıyor. Bu yıl küresel petrol talebinin de artması bekleniyor. Omikron ne kadar etkileyecek bu durumu, herkesin gözü orada ama anladığımız kadarıyla OPEC pek de etkilemeyecekmiş gibi tahminler ortaya koyuyor. Ama Avrupa'da tabii gaz fiyatları uçtu. 118.7 Euro'dan işlem görmüş gözüküyor. Geçen hafta ya oranla %12,5 bir artış söz konusu. Burada tabii kuzey akım 2 faktörü var. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock kuzey akım 2 hattının şu anda işletme ruhsatı alamayabileceğini söyledi. Bu kadar da, yani kendilerinin enerji ihtiyacı var. Enerji alışverişi, ticareti, barışın sağlanmasında faktör olabilir ama Almanya'nın Amerikan yanlısı Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ülkesinin bu ihtiyacını ideolojik sebeplerle görmezden gelerek böyle açıklamalar yapıyor. ZDF'ye konuşmuş tabii, böyle açıklamalar yapınca da enerji fiyatları Almanları vurmaya devam edecek anlaşılan. 118.7 az buz bir şey değil. 8 Eylül'de başladı, bitti hat. Ruhsatlandırması lazım, teknik gerekçelerle bir askıya alınmıştı. Şirket kurulması vesaire. Ocak başında sonuçlanması en geç bekleniyor. Bakalım buradan nereye gidecekler. Bugüne kadar tabii Angela Merkel çok daha dengeci bir politikacıydı. Başbakan Olaf Scholz nasıl bir rol oynayacak onu da göreceğiz ama Bild gazetesi mesela Ukrayna krizi yüzünden, hepsi bütün bunların Ukrayna üzerinden formüle ediliyor. Ukrayna'yı destekleyip Rus düşmanlığı, Rusofobiye vardırılıyor. Vladimir Zelenski, Ukrayna lideri, silah istemiş, silah talebinde bulunmuş ve Merkel kendisine bu talebi, NATO'dan silah talebini bizzat engellemiş. Merkel tabii daha ülkesini önceleyen, küresel imparatorluğu değil, ülkesini önceleyen bir, en azından kısmen de olsa bir perspektifi de vardı Almanya bağlamında. Bakalım Annalena Baerbock'a rağmen Olaf Scholz ne yapacak, hep beraber göreceğiz efendim. NATO Genel Sekreteri bu arada Rusya'ya karşı saldırgan retoriğiyle son dönemde dikkatleri çeken Jens Stoltenberg, görevi önümüzdeki sene sona erecek sonbaharda. Norveç'in Merkez Bankası Başkanlığı için başvuruda bulunmuş. Avrupa'nın elitlerinden kendisi tabii görevden ayrıldığı zaman hemen şık bir başka makamda kendisini bekliyor. İktisatçı olduğu için çok heyecanlıymış bu görev için. Rakipleri de varmış ama 22 kişi bu pozisyon için başvurmuş. Geçmişte başbakanlığı önemli görevleri de vardı. Bu elit NATO genel sekreterinin efendim. Hollanda'da 4 parti Mart ayından bu yana koalisyon görüşmeleri yapıyordu. Mark Rutte anlaşılan o ki 4. dönemde yeniden başbakan olacak, son derece politikaları tartışmalı olan Mark Rutte yeniden başlarında kalacak 4. dönem. Avrupa Birliği Sırbistan ile 4 yeni faslı açmış, katılım konferansı düzenlemişler. Türkiye'nin AB üyeliği süreci zaten artık bitmiş durumda ama Batı Balkanları dize yola getirme devam ediyor. Bu bağlamda da Avrupa Birliği sopasıyla tabii bütün bunlar gerçekleştiği için geçici olarak daha önce kapatılan bir takım faslılar da açılacak gibi gözüküyor. Joseph Borrell'ın açıklamaları var. Son toplantısı artık Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının bu sene içerisinde. Bu konuda bu toplantıyla ilgili Türkiye'ye de Kıbrıs ve Maraş mesajları verdi Joseph Borrell. Seçenek belgesi sunmuş. Kapalı Maraş Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin inisiyatifiyle geçtiğimiz dönemde açılmıştı ilk defa olarak. Tabii belli kısmen açılmıştı demek lazım. Borrell ise bir yaptırım seçeneğini hemen gündeme taşımış. Daha fazla durumu kötüleştirecek Türkiye eylemlerden kaçınsın. Aksi takdirde şeklinde bir çerçeve sunmuş. Henüz somut bir adım yok. Bakınız Avrupalılar Türkiye'ye karşı bir türlü somut adım atamıyorlar. Emin olun onlar da çıkarları uyardı, öyle gerektirdiği için atamıyorlar. Türkiye dikkatli olsun diye. Ama böyle söylemleri de hiç de zaten rahatlıkla kullanabiliyorlar. Türkiye dikkatli olun, somut adım yok ama biz size şöyle yaparız, böyle yaparız. Hakikaten çok ürkütücüler değil mi ne kadar? Kıbrıs'ta tabii yeniden Birleşmiş Milletler çerçevesinde bir süreç başlatılmaya çalışılıyor. Eylül sonunda New York'ta liderler buluşmuştu. Yeni Kıbrıs özel temsilcisi var, Colin Stewart. O tarafları yeniden bir araya getirmeye çalışıyor. Efendim bir de Avrupa Birliği Wagner grubu, Rusya menşeili özel güvenlik şirketiyle ilgili bir dizi şahsa yaptırım kararı almış. Suriye, Libya, Sudan, Orta Afrika, Mozambik, Ukrayna'da işlendiği iddia edilen insan hakları ihlallerinden ötürü. Ben hiç Blackwater yüzünden Amerikalılara yaptırımları gündeme aldıkları, çünkü özel güvenlik şirketi bir tek Rusya'da yok tabii. Dünyada biz Irak Savaşı'ndaki rezillikleriyle Blackwater'ı daha çok tanıyoruz. Pek çok Avrupa ülkesinde, Fransa dahil, Fransa'nın da çok güzel özel şirketleri var Afrika'nın etrafında dolaşan. Hiçbirine de yaptırım kararı alma ihtiyacı hissetmemişlerdi ama tabii böyle Rusya söz konusu olunca hemen alıyorlar. Rusya devleti ise bu özel şirketle bir bağlantısı olmadığını, Afrika'da da Rus askeri bulunmadığını söylemişti. Bugüne kadar hep böyle bir söylem var Moskova'dan gelen. ABD ve Katar bu arada Dışişleri Bakanı'nın TBMM bütçe görüşmeleri sırasında bir dizi açıklamasından bir tanesi Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığını ilgilendiriyor. Türkiye'nin Katar'la ne kadar yakın olduğunu hepimiz biliyoruz. Katar buna rağmen Amerikan Exxon Mobil'le Rumlardan enerji arama ruhsatı aldı. Beşinci parsel çok tartışmalı. Türkiye kendi kıta sahanlığında görüyor. Bütçe görüşmeleri sırasında tabii Dışişleri Bakanı'na bu soru sorulunca kimse bizden izinsiz giremez dedi Çavuşoğlu. Öyle mi acaba? Çok emin değilim bundan. Ama Amerika Türkiye'ye güvence vermiş. Türkiye'nin ilan ettiği kıta sahanının güneyinde kalacakları güvencesi vermiş. Vallahi Amerika'ya çok güvenmemek lazım. Doğrusu Amerikalılar BM Güvenlik Konseyi onaylı anlaşma da imzalıyorlar. Mesela İran nükleer anlaşmasında olduğu gibi sonra da çekiliyorlar. Ki yani hani böyle şifahi laflar değil. Bildiğiniz Güvenlik Konseyi onaylı anlaşmadan çekilebiliyorlar. Dolayısıyla Çavuşoğlu çok naif bir açıklama yapmış doğrusu. Tabii Türkiye'de ekonomik kriz o kadar vahim boyutlarda ki yani herkes 16'sını bekliyor. Yeniden bir faiz indirimi, artık dolar nereye uçacak diye hepimiz bakıyoruz. Maalesef Merkez Bankası pek çok müdahalede bulundu ama 4.3 milyar doları geçmiş vaziyette. Merkez Bankası'nın döviz piyasasına müdahale büyüklüğü pek de bir işe yaramıyor. Yani kimsenin de umurunda olmuyor doğrusu. Maalesef öyle diyelim. Paramız da pul oldu. Dün Taliban'ın Afganisi, düşünün Taliban silah zoruyla Merkez Bankası yöneten adamlar. Türk lirası %29 değer kaybetmiş efendim. Taliban'ın Afganisi karşısında, diğerlerini söylemeyeyim, moraliniz bozulmasın, zaten biliyorsunuz hep herkes Türk insanı dolar takip etmekten artık perişan vaziyette. Yalnız bütün bunlar biraz ucu tabii Avrupa'yı da etkiler oldu, Batıları da etkiler oldu borçlar yüzünden, tabii ki dış borçlar, özel sektörün filan. Deutsche Bank, Merkez Bankası'nın 2022'nin ilk çeyreğinde 1000 bas puan faiz arttırmak zorunda kalabileceğini söylemiş. Türk lirası çok zayıflamış durumda, enflasyon artmış durumda. Ciddi ekonomistler uygulanan politikaların emek kesimini zayıflatmak dışında hiçbir sonuç vermeyeceği kanaatindeler. Ve faiz arttırımı da 16'sından sonra tekrardan yeni yılla birlikte politikalarının değişeceğini düşünüyorlar. Enflasyon Mayıs ayında %35 civarına ulaşabilir diyorlar. Zaten Steve Henke gibi ekonomistler %80'lerde söylüyorlar. Valla yani aldığınız şeylerden hesaplayınca, en basit temel ihtiyaçlardan hiç %20'lik falan bir enflasyon yok zaten ortada. %35 ne? Çok iyi. %35 çok iyi bile denebilir. O kadar vahim durumdayız. Paramız gitti yani. Ama Alman iş dünyası, işi dış politikaya bağlarsak, Dış Ticaret Birliği Başkanı Dirk Jandura açıklamalar yapmış. TL'deki kayıpları kendilerinin de kaygıyla izlediğini söylemiş. Çünkü Türkiye'ye yapılan ihracatı etkiliyor. %30 oranında Ağustos ayında gerilemiş. Ve tabii ürünler daha çok pahalılanıyor. Makina, otomotiv, otomobil parçaları, kimyasal madde ihracatı Almanya'dan etkileniyor bu yüzden. Türkiye'de maalesef bir takım akademisyenler falan yeni OHAL ilanından falan bahsediyorlar. Hakikaten çok kaygı verici gelişmeler olduğunu belirtmek gerekiyor. Cumhurbaşkanı da Merkez Bankası Başkanı'yla, Hazine Bakanı, yeni Hazine Bakanı'yla, ki kendisi bir iş adamı, benim kaybedecek çok şeyim var, emekçilerin ne kaybedeceği var tarzında maalesef yansıyan bir açıklaması oldu. Türkiye'deki durum kötü, bu kötü durumda herkesin dikkatini çekiyor. Evet, Orta Doğu'da ise efendim Suriye'den bir yine uzlaştırma merkezi İdlib bölgesinde yine Suriyeli askeri kendi topraklarında cihatçı gruplar anlaşılan o ki öldürmüşler bir askeri. 4 asker yaralanmış. Evet, El-Kaide yine Suriye'den öyle bir haber var. İran'ın nükleer müzakereleri Viyana'da devam ediyor. İranlılar iyi bir anlaşmaya varırız diyorlar ama Batı'dan özellikle Amerikan medyasına baktığınız zaman Biden yönetiminin Tahran'ı, reisi hükümetini Viyana'ya getirdikten sonra anlaşmaya hiçbir niyeti olmadığını bir kez daha ortaya seriyor. Olumsuz sinyaller var. Amerikan dışişleri sanki anlaşmadan Amerika çekilmemiş gibi, henüz yapıcı bir yaklaşımda değil İran gibi gibi açıklamalar yapıyor. Dışişleri sözcü vekili bu konuda bir açıklama yapmış. Lübnan, feci ekonomik krizde, işte Türkiye'de Lübnan modeli deniliyor ya yaşadığımız şeyler için. Elektrik yok, enerji krizi büyük, para pul olmuş vaziyette falan derken işte Total, Fransız Total devreye girmiş. Enerji Bakanı Paris'i ziyaret ederken onlarla da görüşmüş. Sıvılaştırılmış doğalgaz uzun vadeli anlaşmayla biz size temin ederiz demişler. Ekonomileri ülkelerin zayıfladığı zaman dışarıdakiler bu işlerden gayet güzel faydalar sağlayabiliyorlar efendim. Evet, bu hafta biraz İbrahim anlaşmaları, Abraham anlaşmaları çerçevesinde dikkat çekici bir başlık. Hafta çıkışında bunu daha detaylı işlemeyi düşünüyorum konukla birlikte. İsrail Başbakanı Naftali Bennett dün aktarmıştım. Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti ve ziyaretten de gayet memnun ayrılmış gözüküyor. Diplomatik ilişkilerin kurulmasından yaklaşık biraz zaman sonra ilk defa bir İsrail Başbakanı emirlikleri ziyaret etti. Bu arada emirlikler şeyhini de İsrail'e davet etti. Onlar da gidecekler gibi gözüküyor. Abu Dhabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ki yakınlarda Türkiye'ye gelmişti. İki ülke arasında ticari uçuşlar başladı, ekonomik boykotlar bitti, elçilikler açıldı. Sıcak ilişkiler Orta Doğu coğrafyasında aslında Yahudilerle Arapların bir şekilde barışması temasına denk düşüyor. Tabii bunun içerisinde Filistinli Araplar yok. Onu belirtmek gerekiyor. Açıklamalar var. İlişki ağı için köşe taşı niteliğinde demiş İsrail Başbakanı. Ve Veliaht Prens'in de İsrail'e daveti kabul ettiğini dile getirmiş. Bir dizi alanda iş konseyi, iklim alanından tutalım da temiz enerji, tarıma uzanan bağlar tesis etmekteler. Çok önemli bir dönüştürücü nitelik taşıyan işler bunlar. Bu arada Filistin yönetimi de Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas'ın spor kulüplerinin İsrailli spor takımlarıyla dostluk maçları yapma kararı almasına çok bozulmuş. Bunca ortalık birbirine geliyor ama işin spor kısmına dair böyle bir açıklama yapmışlar. Nasıl yaparsınız halkımızın mücadelesi ve fedakarlıklarına hakarettir şeklinde. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Birleşik Arap Emirlikleri'nde ikili görüşmeler, bölgesel meseleler, asıl tabii ki ekonomi. Türk iş insanlarıyla Dubai'de bir araya gelecekmiş. Expo 2020 sergisi var. Orada Türk pavilyonunu ziyaret edecek kendisi. Çok tartışmalar olmuştu. Biz de aktarmıştık Eksen'de sizlere Birleşik Arap Emirlikleri ile bu normalleşme meselesini efendim. Evet, yavaş yavaş konuğumu arayabiliriz arkadaşlar. Son başlıkları aktarıyorum. Tunus'ta Kays Said, ihvancıların ortağı olduğu hükümeti 25 Temmuz'da görevden almıştı. Ve ülkenin bir felakete koştuğunu söylemişti. Şimdi anayasa referandumu açıklandı. Seneye 17 Aralık'ta yapılacak genel seçim, erken genel seçime gidilecek. Ve o süreçte de parlamento askıda kalacak, ülke tehlikede vurgusu ile açıkladılar. Ve Kafkasya, Ermenistan'la normalleşme süreci başlamış gözüküyor. Dışişleri Bakanı epeydir konuşuluyordu, karşılıklı mesajlar da veriliyordu. Çavuşoğlu bütçe görüşmeleri sırasında Azerbaycan'la koordineli bir biçimde normalleşme adımları için özel temsilci atanacağını duyurdu ve charter uçuşları da aynı zamanda başlayacak. Hemen Ermenistan'dan da yanıt geldi. Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi için onlar da özel temsilci atayacaklar. Dışişleri Bakanlığı açıkladı ve bunun Aliyev ve Paşinyan'ın bugün Brüksel'de buluşmaları var. Avrupa Birliği'nin Doğu Ortaklığı zirvesi vesilesiyle başka ülkeler de var bu projede, bu toplantılarda. Hemen öncesinde bu açıklamanın Çavuşoğlu'ndan ve Ermeni tarafından gelmesi tabii çok dikkat çekici efendim. Asya'dan son olarak Güney Kore lideri, ki önümüzdeki Mart ayında görevi sona erecek Moon Jae-in, resmen 1950'lerden beri savaş halinde iki ülke, ama bu savaşın bittiğini, sona erdiğini ilan etmek üzere ilkesel olarak anlaştıklarını duyurmuş. Umarım anlaşmışlardır, umarım Mart'a kadar açıklarlar, yoksa Moon Jae-in gidince tekrardan aynı şeye dönebilir, yıllardır tanıklık ettiğimiz gibi. Evet, programın ikinci yarısına geçelim şimdi. Telefon hattımızın diğer ucunda Doktor Altay Atlı var. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Hoş bulduk Ceyda Hanım, merhabalar.
Merhaba, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Aslında geçen hafta planlıyordum ben ama böyle gündem bir türlü izin vermemişti. Bugün biraz es verelim, biraz küresel bakışımızı geliştirelim istedim. Avrupa Birliği'nin böyle biraz da sessiz sedasız oldu sanki efendim. Yani bir açıklama yapıldı tabii, Ursula von der Leyen'in açıklaması da var ama Global Gateway, küresel geçit yolu gibi herhalde çevirebiliriz. 300 milyar euro hacimli bir Avrupalı tabii şirketlere öncelik tanıyan bir projesi. Zamanlaması normal mi bu böyle bir şeyin? Çünkü Avrupa ile Çin arasında çok yakın ilişkiler olduğunu biliyoruz ama işte Çin'in en önemli ortaklarından biri olan Almanya'da bir iktidar değişikliği var. Amerikan yönetiminin bir yeni transatlantiyi düzenleme çabaları var. Bu gelmekte olan bir şey miydi? Hani bizim mi dikkatimizden kaçtı Avrupa Birliği'nin böyle özel olarak bir proje açıklaması ve kuşak ve yol projesine de net bir alternatif tabii, diye sunması tabii. Normal mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tabii aslında normal ve bir süredir beklemekte olduğumuz, yani aslında bir süredir hazırlanmakta olan bir açıklaması da işte söylediğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda Ursula von der Leyen tarafından yapılmış olan bir proje. Bir süredir bu kuşak ve yol girişimine ve Çin'in bu kuşak ve yol girişimi üzerinden dünyada sağlamakta olduğu nüfuza, etkiye karşılık olarak Batı'nın da kendi projeleriyle ortaya çıkması. Sadece bu Global Gateway, küresel geçit değil, bir taraftan da tabii yılın başında, hatırlayın 2021'in başında daha yeni göreve gelen Biden yönetiminin G7 ülkelerle birlikte açıkladığı bu Build Back Better World B2W şeklinde yine benzer içerikteki bir projesini de buraya katabiliriz. Yani evet. Çin'in kuşak ve yola karşı sunulan alternatifler. Tabii ki burada şu var. Şimdi bir açıdan baktığımda, hani bu dünyada yaşayan bir insan olarak ben baktığımda şunu görüyorum. Altyapı konusunda, ki altyapıdan kastettiğimiz sadece fiziksel altyapı, lojistik altyapısı, tabii aklımıza ilk o geliyor. Ne geliyor? İşte demir yolları, karayolları, limanlar falan geliyor. Bu tabii ki çok önemli. Ve pandemi sonrası dönemde ayrıca bir daha da önemli. Ancak ne kuşak ve yolun ne de bu küresel geçit yolunun hani kapsamı bununla kısıtlı değil. Mesela von der Leyen'in açıklamasına baktığımızda orada bu projeyi bir Avrupa stratejisi ve neye yönelik fiziksel altyapı ama aynı zamanda dijital altyapılar, aynı zamanda araştırma, geliştirme, eğitim, teknoloji bu gibi alanlarda gelişecek olan bir strateji olarak ortaya koyuyor. Buna dünyanın ihtiyacı var. Hatta bazı yapılan çalışmalara bakacak olursak dünyanın altyapı ihtiyacının şu anda yaklaşık, hani farklı rakamlar tabii, farklı hesaplamalar, farklı rakamlar var, ancak 40 milyon dolara kadar giden hesaplar var. Yani dünyanın altyapı ihtiyacı şu anda, ki bu bir gerçek. Yani dünyanın daha iyi bir, daha sağlıklı, daha sürdürülebilir bir altyapıya her anlamda ihtiyacı var. Vardı. Pandemiden sonra da daha da fazla var. Dolayısıyla aslında bütün bunlar konuşulurken bence en önemli konu şu. Kuşak ve yol tamam. Yani bir şeyler yapılıyor da. Diğer projeler, Batı'nın projeleri de bu açığın kapatılmasına bir fayda sağlayacaksa tabii ki çok önemli. Yani tek başına kuşak ve yolun, Çin'in de böyle bir iddiası yok zaten. Hani ben dünyanın bütün altyapı sorunlarını çözeceğim diye bir iddiası tabii ki yok. Yapamaz da zaten yani. Mümkün değil. Dolayısıyla ne kadar tamamlayıcı olacak, ne kadar daha büyük bir ihtiyacı karşılayacak bunlar, bu önemli. Ama tabii orada şöyle bir soru ortaya çıkıyor. O zaman yani sorulan şu soru şu. O zaman bu Global Gateway gibi küresel geçitli projeler Çin'in kuşak ve yol projesiyle ne kadar uyumlu olacak şeklinde bir soru var.
Evet.
Şimdi oraya geldiğimizde bazı soru işaretleri başlıyor. Çünkü Ursula von der Leyen'in de kendisi bu son açıklamada değil ama birkaç ay önceydi hatırlıyorum. Yine bu konular konuşulurken şöyle bir ifadesi vardı. Diyordu ki biz Avrupa Birliği olarak altyapının finansmanında çok iyiyiz, çok başarılıyız ama Çin'in sahip olduğu bir bakır madenini Çin'in sahip olduğu bir limana bağlamak da bizim için çok da mantıklı değil şeklinde bir açıklaması vardı. Şimdi dolayısıyla burada bunlar ne kadar uyumlu olacak, ne kadar küresel ekonominin ve bu projelerin yapıldığı ulusal ekonomilerin faydası gözetilecek, ne kadar jeostratejik konular gözetilecek, tabii apayrı bir konu. Ama tabii daha çok başındayız. Yani Ursula von der Leyen bunu açıkladı, daha 2-3 hafta falan oldu. Biden'ın açıkladığı da evet yılın başındaydı ama daha henüz hiçbir şey yok orada da. Çin'in projesi kuşak ve yol daha 2013'ten beri devam ediyor. Dolayısıyla bekleyeceğiz, göreceğiz. Ama esas olan yani dünyanın bir ihtiyacı var. Küresel ekonomi bir ihtiyacı var. Ne kadar katkıda bulunacaksa bence bulunsun. Yani çünkü hani senin benim değil. Ama işte birbiriyle kavga etmeden, değil mi?
Evet. Ama işte buralardan hep biraz kavga şeyi çıkıyor. Şimdi von der Leyen'in geçen hafta yaptığı açıklamada bu adeta bir siyasi çerçeve de kendisi koydu. Yani hani tabii Avrupalı şirketlerin ihracatını teşvik etmek burada tabii doğal olarak kendi açılarından hedefleniyor ama bir değerler koydu yine. Güvenilir ortaklık değerler. Yani mesela işte insan tabii kendi argümanlarından, onların argümanlarından bakarak düşünüyor. Mesela Türkiye'yi çok güvenilir ortak olarak görmediklerini söylüyorlar. Değerler de değerlerle de çok uyuşmadıkları anlaşılan açıklamalar yapıyorlar. Mesela Türkiye bu projelerin dışında olabilir mi diye insan hak, çünkü öyle dedi kendisi. Bizim değerlerimizle uyumlu olmak gibi formüle etti. Bir tek kendi değerleri uyumlu ülkelere mi yapacaklar, yoksa uyumsuz olması da bir şey fark ettirmeyecek mi? Nasıl görmek lazım?
Evet. Bravo. İşte çok güzel bir nokta burası. Çünkü bakın yani işte diyoruz ya, von der Leyen bunu daha yeni açıkladı. İşte Biden açıklaması da 2020'nin Ocak ayından itibaren.
Evet.
Yani bunlar çok yeni konular. Ama bütün bunları ön plana koyarken avantajlarının, yani daha farklı ne yapacaksınız? Yani kuşak yoldan daha farklı olarak ne yapacaksınız diye sorduğunuz zaman cevabı şu oluyor. Biz daha değerler bazında demokrasi, insan hakları vesaire bunlarla, yani bunlar doğrultusunda Avrupa değerleri, Avrupa standartları, Avrupa normları çerçevesinde projelere finansman sağlayacak. Ve bizim de avantajımız, daha doğrusu bizim sağladığımız ek değer, katma değer bu şeklinde bir ifade kullanılıyor, bir görüş bildiriliyor. Tamam, hani burada da bir sorun yok ama bu tabii ki şuna gelirse bir sonuçta ortada bir ihtiyaçtan bahsediyoruz. Yani eğer pandemi yaşayan bir dünyanın pandemi sonrası süreçte küresel ekonominin ayağa kaldırılması ve daha sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesi ve burada da tabii ki altyapıların fiziksel olsun, dijital olsun, her anlamda olsun bunun geliştirilmesi ise hayır, biz sadece kendimiz gibi düşünenlerle yapacağız dediğimiz zaman o zaman kim bundan nasıl fayda sağlayacak? Çünkü özellikle biz burada kalkınmakta olan ülkelerden, işte Asya'nın, Afrika'nın, Latin Amerika'nın kalkınmakta olan ülkelerin ve onların ihtiyaçlarından öncelikli olarak bahsediyoruz. Dolayısıyla Çin'in buradaki hani bu alanlarda 2013'ten beri çok gelişmesinin kuşak ve yolun sebebi de aslında en temel sebebi şu. Çünkü Çin'de sermaye imkanı var, Çin'de teknoloji var. Çin bunu getiriyor ve Çin bunu koşullara bağlamadan getiriyor. Yani ben bu sermayeyi getireceğim ama şu koşulum var, işte şu insan hakları koşulum var vesaire demeden getirdiği için zaten Afrika'da, Asya'da, Latin Amerika'da çok büyük karşılık buldu. Şimdi eğer Avrupa aynısını yapmak, aynısını tekrarlamak istiyorsa o zaman burada bir çelişki ortaya çıkmış oluyor. Bir diğer, Ceyda Hanım, bir konu daha var aslında. Yani bunu ben şahsen de gözlemlediğim bir konu. Aslında biz tabii böyle altyapı eksiklikleri, ihtiyaçları falan derken işte ben de söylediğim gibi biraz önce Asya, Afrika falan bunları düşünüyoruz. Ama Avrupa'nın kendi içerisinde de çok ciddi ihtiyaçlar var.
Evet.
Ve baktığımızda Çin'in kuşak ve yol gelişmenin burada karşılık geldiği bir takım, mesela Yunanistan'daki Pire Limanı. Yani Çin Liman ihya etti orayı ve Yunanistan ekonomisi için bu çok önemli. Diğer bir tanesi mesela bunu ben şahsen de yaşadım. Belgrad'la Budapeşte arasında şu anda ulaştırma imkanı yok. Sadece arabaya atlayıp ve bir sınır geçip öyle gideceksiniz. Yani uçak, tren vesaire hiçbir şey yok. Ve kuşak yolun şu andaki en öncelikli projelerinden bir tanesi Belgrad'la, yani Çinli firmaların yapacağı Belgrad-Budapeşte arasındaki hızlı tren hattı. Şimdi bunlar da bir ihtiyaca karşılık geliyorlar ve bu ihtiyaç da tam Avrupa'nın göbeğinde olan bir ihtiyaç. Yani dolayısıyla aslında birkaç tane konu ortaya çıkıyor. Birincisi, zaten Avrupa'nın da kendi ihtiyaçları var. Avrupa'nın değil, bugüne kadar hani neden buna bir karşılık gelemedi? Bunda ne eksik vardı ve bu eksik varsa eğer bundan sonra nasıl tamamlanabilecek? Birinci konu bu. İkinci konu da şu, Yunanistan gibi veya işte Macaristan, Sırbistan gibi Çin'den şu anda ciddi bir şekilde sermaye alan, yatırım alan ve bu şekilde ekonomisini bir ölçüde olsa geliştiren ülkeler şimdi bu yeni projelere, Avrupa Birliği'nin projesine nasıl bakacak? Şunu mu diyecek? Mesela Yunanistan şunu mu diyecek? Tamam, artık bizim de Global Gateway'imiz var. Dolayısıyla bizim Çin'le artık çalışmamıza gerek kalmadı mı diyecek. Hiç zannetmiyorum tabii ki. Peki bunu demeyecekse de Avrupa Birliği'nin bu yeni projesi Avrupa Birliği
nasıl olacak?
Bravo. Üyesi olan bu ülkelerde nasıl gelişecek? Bunlar da tabii dediğim gibi çok yeni bir konu bu. Bunlar da karşımızda duran soru işaretleri şu anda.
Evet. Bir de bir yanıyla işin siyasi çerçevesinde de çok sıkıntılı formülasyonlar da yapılıyor değil mi? Yani en son mesela G7 zirvesinde işte daha çok Ukrayna odaklı Rusya hep öne çıkıyor. Ama işte Çin'i tartışma biçimleri ben Batılı haber ajanslarında gördüm. Stratejik bilmece Çin falan şeklinde böyle herkesin dilinde Çin vardı. Ve hani en büyük jeopolitik olay ve özellikle de tabii G7'nin sadece burada Amerika'ydı işte şey yok yani hani Anglo-Amerikan dünya yok. Hani diğerleri de bir şekilde Fransa da dahil olmak üzere bir Hint-Pasifik perspektifi de var. Yani böyle bir öyle bir rekabet şeyi çiziliyor ki en son işte kış olimpiyatları vesilesiyle de gördüğümüz diplomatik boykotlar. Yani mecburen işbirliği içerisindeyiz ama hani siyaseten bileğini bükemiyoruz gibi bir tablo çıkıyor. Bir karşı karşıya gelme yaratıyor. Yani demokrasi zirvesi tabii, biraz tabii. Buna vesile oldu değil mi? Yani Çin değil mi? Yani bu siyasi çerçevede de bir sıkıntı yok mu sizce? Yani Almanya'da mesela şimdi ben çok merak ediyorum. Hamburg Limanı çok önemli bir liman. Çin'le Almanya'nın ilişkisi. Çok derin ekonomik ilişkileri var Almanya'nın. Çok da önemli bir ülke. Yeni hükümetle ne olacak, nasıl, nereye evrilecek diye insan merak ediyor. Ya da hiçbir şey olmayacak mı? Sadece bunlar öyle laflar mı diye değerlendirmek lazım.
Aslında biraz öyle. Çünkü şu geldiğimiz noktada bakın yani Amerika ile Çin arasında ciddi bir stratejik rekabet var. Bu da çok doğal. Yani iki tane büyük güçten bahsediyoruz. Hani burada çok şaşırtıcı bir durum yok. Ve Amerika'nın boykotu vesaire olimpiyatları bunlar da hiç şaşırtıcı değil. Ancak tabii ki farklı bir dünyada yaşıyoruz. Yani 20. yüzyılın soğuk savaşından daha farklı bir dönem bu. Ülkeler arasında ekonomik olarak karşılıklı bağlantılar, bağımlılıklar vesaire bunlar artık çok daha kuvvetli. Şimdi dolayısıyla örneğin bir Avrupa ülkesini ele aldığınızda, bir Batı Avrupa ülkesini ele aldığınızda, Almanya gibi diyelim, bir taraftan Amerika ile müttefik, hatta belki de Amerika ile güvenlik anlamında da bir takım işbirlikleri var. Bir taraftan da Amerika'nın kendi içerisinde olduğu, Çin'le olduğu stratejik rekabette kendisinden bir taraf tutması bekleniyor. İşte o zaman da böyle çelişkili bir duruma geliyoruz. Çünkü mesela başta Almanya, Çin'le beraber çok büyük yatırım ilişkilerinin veya ticaret ilişkilerinin olduğu bir ülke. Dolayısıyla böyle aslında bir hani ikileme yol açıyor bu ülkeler açısından. Almanya veya hani yeni Alman hükümetini düşünün. Şimdi bir tarafta Amerika ittifakı var, çok önemli. Bir tarafta da Çin'le olan ekonomik ilişkiler var ve sadece onlar değil. Bakın yani Çin'le ekonomik ilişkiler dediğimiz zaman büyük Alman firmaları, Çin'de yatırımları olan, o yatırımları genişletmek iddiasında olan Alman işte Volkswagen'dan tutun da liste uzar gider. Birçok firmalar ve bunların hükümet üzerinde yaptıkları baskı. Yani onlar da istiyorlar ki Çin'le daha iyi ilişkiler içerisinde olalım. Biz de kendi işimizi geliştirelim. Orada beklentileri var. Dolayısıyla böyle ikilemli, çelişkili bir dünyada yaşıyoruz şu anda. Bir taraftan ekonomik bağımlılıklar ama bir taraftan da siyasi olarak şiddetlenen, farklı boyutlara evrilen bir rekabet ortamı da var. Belki de aslında bakarsanız Ceyda Hanım 21. yüzyılında belki de tanımı da bu. Yani artık 20. yüzyıldaki gibi topyekün ittifaklar. Yani ben falanca ülkeyle aynı ittifaktayım. Biz ne olursa oluyoruz olsun aynı saftayız. Artık öyle bir şey belki de kalmıyor. Artık konu bazında. Şu konuda biz falanca ülkeyle de iş yaparız. Ama diğer konuda onlar rakip de olabiliriz. Rekabet içerisinde de olabiliriz. Belki de yeni dünyanın, 21. yüzyıl dünyasının tanımı da aslında bu.
Evet. Peki çok çok teşekkür ediyorum hocam değerlendirme için. Çok teşekkür.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
Sağ olun. Evet, bunu da eksik bırakmayalım istedim. Altay Atlı hocamız çok yakından takip ediyor. Özellikle Asya coğrafyasını da tabii ki küresel işleri de Avrupa Birliği'nin bu girişiminin hazırlığı olsa da bu sunum şekli dünyanın küresel ihtiyaçları, ülkelerin rekabetleri bağlamında nereye oturduğunu konuşmaya çalıştık. Darkest Hour diyelim, en karanlık saat, Iron Maiden'dan güçlü bir şarkıyla bugün veda edelim. Size yarın sizden bir günlük bir izin rica edeceğim. Perşembe günü burada olacağız Eksen'de. Görüşmek üzere diyelim. Eksen'de buluşmak üzere diyelim efendim.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz
var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.